Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kapital, Karl Marx'ın kapitalist üretim tarzını çözümleyen siyasal iktisat eleştirisidir. Bu tek cildik baskı, ilk cildi Marx tarafından yayımlanan. İkinci ve üçüncü ciltleri ise ölümünden sonra Friedrich Engels'in Marx'ın el yazmalarından düzenlediği üç kitabı bir araya getirir. Eser, ekonomi ders kitabı ya da siyasi sloganlar toplamı değildir. Malların nasıl değer kazandığını, emeğin ücretli çalışma altında nasıl örgütlendiğini, karın hangi süreçlerden doğduğunu ve sermayenin neden büyümeye yöneldiğini tarihsel ve kuramsal olarak inceler. Birinci cilt üretimi, ikinci cilt sermayenin dolaşımını, üçüncü cilt ise kar, faiz, rant, rekabet ve krizlerin bütün sistem içindeki görünümünü ele alır. Marx'ın amacı tek tek işverenlerin ahlaki tercihlerini yargılamak değil, rekabet içindeki işletmeleri belirli davranışlara zorlayan yapısal ilişkileri açıklamaktır. Türkiye gibi ücretli emeğin, borçlanmanın, kentleşmenin ve mülkiyet tartışmalarının canlı olduğu toplumlarda kitap, güncel ekonomik olayları tarihsel kavramlarla düşünmek için etkili. Fakat yoğun ve sabır isteyen bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak meta çözümlemesi. Değerin toplumsal niteliğini görünür kılar, kapitalin başlangıç noktası metadır, yani piyasada değişim için üretilen mal ya da hizmettir. Marx, her metanın bir kullanım değeri ve bir değişim değeri taşıdığını ayırır. Kullanım değeri, bir şeyin ihtiyacı karşılamasıdır. Değişim değeri ise farklı nesnelerin piyasada belirli oranlarda karşılaştırılabilmesidir. Marx'ın sorusu, kumaşla buğday ya da makinayla ayakkabı gibi birbirinden farklı şeylerin hangi ortak ölçü üzerinden değiştirildiğidir. Yanıtı, bunların üretiminde harcanan toplumsal olarak gerekli emek zamanıdır. Bu kavram, tek bir işçinin ne kadar yavaş veya hızlı çalıştığı anlamına gelmez. Ortalama teknikler, beceriler ve üretim koşulları altında gerekli süreyi anlatır. Verimlilik arttığında aynı mal için gereken süre düşer ve değer ilişkileri değişir. Marx ayrıca meta fetişizmini açıklar. Piyasadaki fiyatlar ve nesneler, insanlar arasındaki üretim ilişkilerini doğal ve bağımsız güçlermiş gibi gösterebilir. Oysa ücret, fiyat ve mülkiyet biçimleri tarihsel olarak kurulmuş toplumsal ilişkilerdir. Bu yaklaşım, örneğin marketteki bir ürünün yalnızca etiketiyle değil, tedarik zinciri, çalışma koşulları ve üretkenlik düzeyiyle birlikte değerlendirilmesini sağlar. Marx fiyatların her an doğrudan emek değerine eşit olduğunu ileri sürmez. İncelemesinin ilk düzeyinde, kapitalist toplumsal ilişkilerin temel mantığını kurar. İkinci olarak, artı değer kuramı, kar ile ücretli emek arasındaki ilişkiyi açıklar, birinci cildin merkezinde emek gücü ile emek arasındaki ayrım bulunur. İşçi, kapitalist de doğrudan emek ürünü satmaz, belirli süre kullanılması için emek gücünü satar. Ücret, bu emek gücünün yeniden üretilmesi için gerekli geçim araçlarının toplumsal ve tarihsel maliyetiyle ilişkilidir. Fakat işçi çalışma gününde kendi ücretinin karşılığını üreten süreden daha uzun süre çalışabilir. Marx bu ek sürede yaratılan değere artı değer der. Kapitalist karın kaynağını dolaşımda hile yapılmasına değil, üretim sürecinde emek gücünün bu kendine özgü kullanımına bağlar. Mutlak artı değer çalışma gününün uzatılmasıyla, göreli artı değer ise teknoloji. İş bölümü ve verimlilik yoluyla gerekli emek zamanının azaltılmasıyla elde edilir. Bu ayrım, fabrikalaşma, vardiya düzeni ve makineleşme tartışmalarını açıklamak için kullanılır. Marx, teknik ilerlemenin kendiliğinden özgürleştirici olmadığını vurgular. Teknolojinin etkisi, üretim araçlarının kimin denetiminde olduğuna ve verimlilik kazancının nasıl paylaşıldığına bağlıdır. Türkiye bağlamında fazla mesai, taşeronlaşma ya da otomasyon gibi konular incelenirken, bu çerçeve, ücretin tek başına yapılan toplam işi temsil edip etmediğini sorgulatır. Yine de kitap, her ücret farkını ya da her işletme karını tek bir nedene indirgemez. Rekabet, hukuk, sendikal güç ve tarihsel koşullar bölüşümün somut biçimini etkiler. Üçüncü olarak, dolaşım ve yeniden üretim. Üretimin tek başına yeterli olmadığını gösterir. İkinci cilt, sermayeyi yalnızca fabrikadaki üretim anında değil, sürekli hareket eden bir devre olarak ele alır. Para ile üretim araçları ve emek gücü satın alınır, üretim sonunda metalar ortaya çıkar, bu metalar satıldığında para biçimine geri dönülür. Sırmaya sahibinin amacı aynı paraya dönmek değil, daha büyük bir para miktarına ulaşmaktır. Ancak bu devrenin her aşaması zaman alır. Hammadde beklemesi, üretimin uzaması, malların satılamaması veya ödemelerin gecikmesi sermayenin dönüş hızını etkiler. Marx bu nedenle ticaret, stok, kredi ve ulaşımın ikincil ayrıntılar olmadığını gösterir. Bunlar, üretilmiş değerin gerçekleşmesini ve yeni üretim döneminin başlamasını belirler. İkinci cildin bir başka temel konusu yeniden üretim şemalarıdır. Toplumun üretim araçları üreten kesimi ile tüketim malları üreten kesimi arasında belirli oranlar kurulamazsa, üretim genişleyerek sürmeyebilir. Bu yaklaşım, ekonomik faaliyetin yalnızca tek tek firmaların satış başarısından ibaret olmadığını anlatır. Bir sektördeki kesinti, başka sektörlerin talebini ve girdilerini etkileyebilir. Günümüzde lojistik aksaklıkları, tedarik zinciri sorunları ve işletmelerin nakit akışı kaygıları düşünülürken bu analiz özellikle anlaşılır hale gelir. Marx'ın vurgusu, piyasanın malları otomatik olarak dengeli biçimde dağıtan, kusursuz bir mekanizma olmadığıdır. Üretim ile tüketim, ödeme ile teslimat, yatırım ile talep arasındaki bağların kurulması gerekir. Dördüncü olarak, kar, faiz ve rant. Artı değerin farklı gelir biçimlerine dönüşmesidir. Üçüncü ciltte, Marx, üretimde yaratılan artı değerin toplum yüzeyinde neden kar, faiz ve toprak rantı gibi ayrı gelir biçimleri halinde göründüğünü araştırır. Rekabet halindeki firmalar farklı teknoloji, sermaye bileşimi ve iş gücü kullanır. Buna rağmen sermaye, daha yüksek getiri alanlarından diğer alanlara yönelme eğilimindedir. Marx bu hareketin değerler ile piyasa fiyatları arasındaki ilişkinin doğrudan ve basit olmadığını gösterdiğini savunur. Kar oranı bakımından da toplam karın sermaye büyüklüğüne oranı önemlidir. Makine ve ham madde kullanımının artması. Marx'ın çözümlemesinde kar oranı üzerinde aşağı yönlü bir eğilim yaratabilir, fakat bu eğilim mutlak ve otomatik bir yasa değildir. Emek yoğunluğunun artması, ücret baskısı, ticaretin genişlemesi ve sermayenin ucuzlaması gibi karşı etkiler bulunur. Üçüncü cilt ayrıca kredi sistemini, faiz getiren sermayeyi, anonim şirketleri ve toprak rantını ele alır. Böylece karın yalnızca fabrika sahibinin kişisel başarısından kaynaklanıyormuş gibi görünmesine karşı çıkar. Banka faizi, arsa geliri ve işletme karı farklı aktörlere gidebilir. Ancak Marx bunların üretim sürecindeki artı değerle bağlantısını kurmaya çalışır. Bu bölüm, konut ve arsa fiyatları, finansman maliyetleri ve şirket karlılığı konuşulurken gelir türlerini birbirine karıştırmamak açısından yararlıdır. Aynı zamanda Marx'ın kuramının en tartışmalı alanlarından biridir. Fiyat oluşumu ve kar oranı üzerine sonraki iktisatçılar önemli eleştiriler geliştirmiştir. Son olarak, kriz, yoğunlaşma ve sınıf mücadelesi kapitalizmin tarihsel sınırlarını tartışır. Kapital, kapitalizmi durağan bir düzen değil, birikim zorunluluğu taşıyan tarihsel sistem olarak resmeder. Rekabet, işletmeleri maliyet düşürmeye, üretkenliği artırmaya ve daha geniş pazarlara yönelmeye iter. Bu süreç, sermayenin az sayıda büyük elde yoğunlaşmasına, küçük üreticilerin baskı altına girmesine ve ücretli emeğe bağımlılığın artmasına yol açabilir. Marx'ın kriz yaklaşımı tek bir açıklamaya dayanmaz. Üretim ile satış arasındaki kopukluk, kredi genişlemesi, sektörler arası oransızlık, karlılık baskısı ve halkın sınırlı tüketim gücü sistemin gerilim kaynakları içinde değerlendirilir. Bu nedenle kriz, yalnızca kötü yönetim veya dışarıdan gelen beklenmedik olay olarak görülmez. Kapitalist üretimin genişleme eğilimiyle toplumsal satın alma gücü ve planlama eksikliği arasındaki çelişkilerde önem taşır. Marx için sınıf mücadelesi, bu ekonomik yapıdan ayrı bir siyasi ek değildir. Çalışma süresinin sınırı, ücret düzeyi, iş güvenliği, örgütlenme hakkı ve sosyal koruma gibi başlıklar, emek ile sermaye arasındaki çıkar çatışmasının somut alanlarıdır. Türkiye İşçi Hareketi, sendikalaşma tartışmaları veya kent rantı gibi meseleler okunurken, bu kavramlar tarihsel karşılaştırma imkanı verir. Bununla birlikte kapital, her ekonomik bunalımın zorunlu olarak aynı siyasi sonucu doğuracağını gösteren bir kehanet kitabı değildir. Daha çok, büyüme ve refah dönemlerinde bile işleyen eşitsizlik, bağımlılık ve istikrarsızlık mekanizmalarını analiz eder. Sonuç olarak bu derleme, iktisat tarihi, sosyoloji, siyaset bilimi, emek çalışmaları ve eleştirel kuramla ciddi biçimde ilgilenen okurlar için uygundur. Kapitalizme olumlu ya da olumsuz yaklaşan herkes, Marx'ın iddialarını doğrudan metinden görmek istediğinde bu üç ciltlik bütünlükten yararlanabilir. Özellikle birinci cilt, meta, değer ve artı değer kavramlarına sabırla odaklanmayı gerektirir. İkinci ve üçüncü ciltler ise dolaşım, kredi, kar, faiz, rant ve kriz ilişkilerini tamamlar. Bu nedenle kitap, kısa bir kapitalizm eleştirisi arayanlar için kolay bir başlangıç değildir. Yoğun kavram örgüsü, 19. yüzyıl örnekleri ve uzun tartışmalar yardımcı bir okuma rehberini veya not almayı faydalı kılar. Buna karşılık sunduğu entelektüel yarar büyüktür. Okyar, piyasa fiyatını, ücret düzeyini veya şirket karını kendiliğinden ve yalnızca bireysel kararlarla oluşan veriler olarak görmemeyi öğrenir. Üretim, mülkiyet, hukuk, teknoloji ve sınıf ilişkileri arasındaki bağlantıları daha sistemli biçimde sorgulayabilir. Benzer siyasal iktisat kitaplarından ayrıldığı nokta, kapitalizmi yalnızca politika önerileri ya da ahlaki eleştiriler üzerinden değil, metanın en basit biçiminden dünya ölçeğindeki birikim ve kriz dinamiklerine uzanan kapsamlı bir kuramsal modelle çözümlemesidir. Üç cildin tek ciltte toplanması, Marx'ın üretimden dolaşıma ve bölüşme ilerleyen argümanını kesintisiz takip etmeyi kolaylaştırır. Ancak ikinci ve üçüncü ciltlerin Engels tarafından ölüm sonrasında düzenlendiğini bilmek, metnin oluşum tarihini doğru değerlendirmek için önemlidir. Destek olmak isterseniz Karl Marx kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.